Profesör Doktor Ekrem İkinci bizimle birlikte, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Nasılsınız?
Teşekkür ederim, eksik olmayın.
Biz bugün geçmiş haftalarda başladığımız konularımızın devamını getireceğiz. Soğuk kış günlerinin, gecelerinin vazgeçilmez içeceği salepten konuşacağız. Hemen salep deyince hani sadece bizim yöremize, bizim toplumumuza özgü bir içecekten mi bahsediyoruz diye sorayım.
Hayır, şark dünyasının hepsinde var, Arap memleketlerinde de var ama hangisinden yayıldı bilemiyorum.
Orijini belli değil.
Maddesi bir nevi baharattır. Daha ziyade ilk zamanlarda ilaç için, boğazı yumuşatmak için, ciğerleri yumuşatmak için içilmiş. Ondan sonra lezzeti sebebiyle, farklı raihası sebebiyle cemiyete yayılmış. Hı hı. Artık şimdi kimse sahlebi ilaç için içmiyor. Hı hı. Zevk
yine,
için içiyor.
Tabii boğaz ağrıyanlara tavsiye ediyoruz yine sorulduğunda ama tabii kolay ulaşılır bir şey olduğu için ilaç özelliği kalmadı. Çay gibi mesela.
Eskiden kolay ulaşılmıyordu. Hı hı. Yani sahlep maddesini bulmak zordu, pahalıydı, hala da pahalıdır. Hı hı. Şimdi sahlep diye satılanların, yapılanların çoğunun sahleple alakası yoktur. Hı hı. Nitekim pek çok şey gibi o da sahlep aromalı, sahlep tadına benzetilmiş bir şeylerden yapılıyor. Hakiki sahlepler de var elbette. Fakat yani eskiden içeceklerin bu kadar bol olmadığı, meşrubatın, hı hı, bu kadar yaygın olmadığı zamanlarda ve bilhassa kışın insanların sadece ısıtma vasıtalarıyla değil, yemesiyle içmesiyle de ısındığı bir şey. Mesela bir kış gününde serin bir su, serin bir içecek kimsenin aklına gelmez. Hı hı. Bunu ikram edene de şaşırırlar. Yazın vaka çay adet olduktan sonra kahve zaten var içilmiş ama sahlep hiç kimsenin, hı, aklına kışın içmek
kalın
gelmez.
Kalın bir içecek bir de.
Kalın bir içecek. Hı
hı. Boza gibi tıpkı.
Ağır bir içecek. Kıvamlı bir içecek. Hı hı. Onun için kışa mahsustur. Evlerde hazırlanmakla beraber zahmetli olsa bile seyyar satıcıların da sattığı, sahlepçilerin bulunduğu bir zaman olmuştur.
Bir meslektir sahlepçilik. Şimdi yok mesela
yok,
öyle bir meslek.
Yok. Pek çok meslek kayboldu. Yeni meslekler ortaya çıktı. Hı hı. Bu mesleklerden bir kısmı seyyar satıcılık mesleğiydi. O meslekler de hayatımızdan, hı hı, silindi. Sahlepçilik de öyleydi. Çarşılarda, pazarlarda görürdünüz güğümüyle, hı hı, sahlebi dolduran üzerine hem de güzel bardaklara. Ben şuna dikkat ederdim. Şimdi seyyar satıcı ne kadar dikkat edebilir temizliğe? Seyyar satıcının sattığı malın estetik olması ne kadar mühimdir? Yani ne kadar beklenir? Öyle değildi. Sahlepçilerin kılık kıyafetine imrenirdiniz. Bembeyaz, tertemiz. Sanki bir piyeste rol alacakmış, hı hı, gibi televizyon filminde. Aynı şekilde bardakları fevkalade temiz ve gayet güzel.
Nasıl temizliyorlar? Mesela o bardakları böyle, ben bir salepçi görmüştüm. Bardakları ters iç içe geçiriyorlar. Heh. Ama nereden buluyorlar o kadar çok bardak? Bir de bardağın da sıcak kalması
şimdi
önemli.
Şimdi şöyle. O sahlepçinin düzenine göre değişiyor. Seyyar sahlepçi ise bardakların bir kısmını önüne diziyor. O önünde belli bir sıcak su ekleyerek o sıcak bardaktan sıcak durması sağlanıyor. Yıkaması da pratikleşmiş artık. Su zaten her yerde var. Hı hı. Pratikleşmiş. Bir de sahlep, boza çok fazla pislik bırakmaz. Yani yağlı olmadıkları için, hı hı, hakikaten sahlep için aynı şey söylenemez ama yani ben tabii teferruatını veya püf noktasını bilemiyorum ama, hı hı, gördüğüm şuydu ki yani ki biz biraz bu gibi şeylerden pimpirikli, hı hı, yetiştiğimiz halde sahlepçilerin bardaklarına, o üzerindeki önlüğe, kolundaki peşkire bardakları kuruladı. Hayran, ben hayran olurdum tertemizlikten. Demek ki bir insan mesleğini severek yaparsa, Allah'tan da korkarsa, kuldan da utanırsa elbette ki yaptığı işte güzel oluyor. Yani sahlepçi deyip geçmeyin. Ya bir de onların seyyarla bir çarşıda duranları var. Gelip geçip millet ondan alıyor,
içiyor.
Bu daha kolay bir iş. Bir de mahalle aralarında gezenler var. Onlar sahlebi mahalle aralarında daha fazla satıyor. Kapla satıyor veya bardak evlerden
alıyor. Sıcak tutması lazım. Çünkü soğuyunca akışkanlığını kaybediyor.
Şöyle, onların güğümlerinin altında közler var. O köz sahlebi sıcak tutuyor.
Onu da yakmak,
tabii
sıcak yakmak, tutmak, taşımak.
Sıcak değiştirmek icap ediyor tabii.
Taşıyorsunuz közü yani beraberinizle.
Doğru, aynen öyle. Zahmetli bir iş. Onun için pahalıdır.
Evet. Salebi bulmak da zor. Çeşit orkide.
Evet, evet.
Salep. Türkiye'de tarımı yapılmıyor ama vahşi olarak yetişmiş. Şimdi o vahşi olanları da söküp Avrupa'ya kaçırdıkları ifade ediliyor. Şimdilerde belki biraz farkındalık oluşmuş durumda. Bununla ilgilenen üniversiteler ve markalar var.
Benim bildiğim kadarıyla, yani yanlış söylemekten çekiniyorum ama orkidenin ve sahlebin ana vatanı bu coğrafyadır. Yani Anadolu, belki Kuzey Irak, Suriye, belki Kafkasya, şimdi bu coğrafyadır.
Şimdi deyince böyle saksılarda yetişen o büyük bitkiler hatırlanıyor. Farklı değil, türleri
değil,
var
değil, halbuki. Değil, değil, tabii. Çok envai çeşidi var. O orkide, orkide muhtemelen de bizim orkidemiz değil. Hı hı. Şimdi saksılardaki orkide. Bizim dediğimiz orkide yabani orkide. Hı hı. Yani orkideye kardelen benziyor. Cinsi gibi. Öyle, kardelen hı hı. gibi. Onun ana vatanı Türkiye, onu iyi biliyorum. Hı hı. Yani o orkidenin ana vatanının Türkiye olduğunu, lalenin ana vatanının Türkiye olduğunu iyi biliyorum. Bu sahlebin de ana vatanının ben bu coğrafya olduğunu
yumurlu
biliyorum.
Yumurlu çiçekler bizim yumurlu toplumumuzu çiçekler, evet. seviyorlar demek ki toprağımıza.
Belki de evet, coğrafya olarak. Evet. Coğrafya olarak seviyorlar, evet. Laleden yetişen.
Şimdi salep deyince tabii sıcak bir içecekten bahsediyoruz. Soğuduğunda hakikaten nefasiyetini büyük ölçüde kalmaz, kaybediyor. Kalmaz. Akışkanlığını kaybediyor.
Helmel pötür pötür olur. Hı-hı. Lezzetini kaybeder. Enteresan bir şey.
Hem sunumu bir seremoni, hem içimi sıcak olduğu için önce yavaş yavaş içersiniz. Ortalarına gelince biraz hız kazanırsınız. Evet. Sonuna gelince soğuyacaktır çünkü.
Doğru. Tarçınsız içilmez. Evet. Tarçınsız iyi pişirmek lazımdır. Dibine yapışmaması, evet, yani o dibi üstün içerken zorluk vermemesi için sahlep bir ustalık hı-hı. istiyor. Ustalık istiyor. O nebze de lezzetli.
Ne kadar emek verirseniz o kadar mı lezzetli?
Öyle oluyor zaten. Bir şey ne kadar emek verir, yemek de öyle değil midir yani? Ne kadar emekli yapılırsa. Bak, sadece o değil. Çayın, kahvenin de ben eskilerden duyardım. Çay ve kahve sıcak içilir. Soğursa maraz yapar derlerdi. Hmm. Çay ve kahve geldi mi her iş bırakılır. O takdim edilir. Hatta çay mukaddem diye bir söz vardır. Yani önce çay, kahve mukaddem. Yani her iş bırakılır. Ne varsa elde.
Öncelikli
o yapılır. Çünkü soğuduğu zaman o lezzeti kaçar. Sahlep de öyledir. Evet. Sahlep de öyledir. Ama bunda tabii kıvamı vardır. Sahlep biraz boğaz yakıcıdır.
Şimdi eskilerde kapılardan geçermiş. İnsanlar kaplarını, paralarını hazırlayıp sahlep alırlarmış.
Doğru.
Gündüz ve gece. Ama gece İstanbul'da dolaşmak kolay değil.
Değil.
Bozacılar, sahlepçiler nasıl dolaşırlar İstanbul'da?
Işık yok, lamba yok. Çok az sokakta, caddede diyelim hava gazı lambaları var. O da kendini zor aydınlatıyor.
Daha önce de meşaleler mi var?
Daha önce sokakların aydınlanması...
Dizilerde mesela görüyoruz
yok,
meşaleler
yakılıyor. Yok, hayır. Sokaklarda yakılmaz o. Sokağa çıkan ateş
böyle,
alır eline.
Hani elindeki ateşle meşaleleri yakıyor.
Ha, şöyle. Şimdi ilk zamanlarda sokaklarda aydınlanma diye bir şey yok. Sokağa çıkan eline bir meşale alıp çıkıyor. Ondan sonra Osmanlılar'da bazı sokakların, bazı caddelerin kandil konmuş. Büyük kandiller direklerin üzerinde. İçine yağ var, fitil var. Bir hususi vazifeli, belediyeye bağlı vazifeli elinde bir ateşle, hususi bir ateşle akşam oldu mu onu yakıyor akşam namazından sonra. Sabah namazından önce de söndürüyor.
Ertesi gün, yani, ama bu tabii sınırlı sayıda sokak için.
Her yerde değil, İstanbul'un belki çok az yerinde vardır bu. Hı-hı. Çok az yerinde var.
Bu da yine mahalleler tarafından mı sponsor ediyor?
Şöyle, ana caddeler belki belediye tarafından. Ama mahallelerde böyle bir lamba varsa bunun parasını mahalle verir. Mahallenin sandığı var. Hı-hı. Mahalleli oraya aidat öder. Nasıl imama para verdiği gibi muallime para verdiği
yani
gibi.
Yani şimdi sitelerde oturanlar aidat veriyorlar ama eskiden herkes, bütün İstanbul'da.
Ha, yaygın değil tabii ki, yaygın değil. Yani İstanbul'un her sokağı böyle değil. Hangi sokağında?
Ama her sokakta cami var hemen
hemen. Her sokakta
hemen.
Cami var.
Her okul
sokakta,
var.
Tabii eğer o cami vakıf cami değilse, vakıfsa zaten vakıflardan alır maaşını. O ama vakıf cami değilse o cami, mahalleli yaptırmışsa veya caminin
küçük
vakfı yoksa, küçük bir mescittir, mahalleli yaptırmıştır, vakfı yoktur, vakfı hı-hı. da olmayabilir. Vardır, yurt dışında düşman işgalinde kalmıştır. Anladım. O zaman buranın vakfı gelmez. E camiyi kapatacak haliniz yok. O zaman bu caminin masraflarını mahalleli deruhte eder. Hı-hı. Ha bir babayı çıkıp da ben deruhte ediyorum derse eder. Edemezse ev başına veya kelle başına hı-hı. duruma göre aidat toplanır avarız sandığına. Buradan imamın ve orada mektep var, mahalle mektebi, hı hı. çocuğun, sokakların belli zamanlarda temizlenmesi gerekir. Hı hı. Mesela sel gelebilir, çirkap denilen evlerin kullanımı suyu ortaya, onların temizlenmesi gerekir. Sokak bozulur, yürünmez hale gelir. Hı hı. Yani öyle birkaç sene düzeltilmesin, toprak sokaklar bunlar. Yürünemez, araba geçemez hale gelir. O zaman bunların hepsinin yeniden aktarılması lazım. Bu işi en iyi Arnavutlar yapardı. Arnavut'la çağırıyor, taş döşüyor. Onun için Arnavut kaldırımı derler.
Oradan geliyor.
Evet, Arnavut kaldırımı. Bunun kaldırımla alakası yok. Yolun kenarındaki kaldırımla alakası yok. Yolu kaldırmak. Yani kaldırmak, mezar kaldırmak deniyor ya. Hı-hı. Yani düz hale getirmek demektir. Bunu Arnavutlar iyi yaparlar.
Taş döşüyorlar. Birbirine uyumsuz taşları.
Dağınık taşlar hı-hı. döşüyorlar. Eğer muntazam taş sonra parke taşı derler. Hı-hı. O her sokakta olmaz o zaten. İstanbul'da parke taşı olan çok az sokak vardı eskiden. Hı-hı. Arnavut kaldırımlı sokaklar vardı. Çamura mani olur. Ve rahat yürünmesi derken tabii ki bir düz betonda yürümek gibi değildir. Gene zahmetlidir.
Mesela yürüyenlerin ayakkabılarının üzerine naylon geçirdiklerini
kışın dışarı çıkanlar mutlaka mes lastik çıktıktan sonra mes lastik giyerdi. Bunu erkek kadın herkes giyerdi ayakkabısının üstüne. Çünkü girdiği yerde çıkartıp ayakkabıyla gezer. Çamur olur, kayar, buz olur. Veya mes lastikten önce ise çapıt sararlar ayaklara. Hem ayakkabı kirlenmez.
Onu sonra sökmek lazım.
Tabii gittiği yerde sökecek. Gittiği yer çok zahmetli bir iş. Sokakta yürümek zahmetli bir iştir. Veya hususi sokak ayakkabıları giyerler. Çizme vari sokak ayakkabıları giyerler. Gittikleri yerde çıkartır, ev ayakkabısı giyerler. İstanbul sokağında bu eski hatıralarda bundan alakalı şikayetler çoktur. Hı. İstanbul'dan yapılan en çok şikayetlerden bir tanesi de budur. Sokakların ama bütün sokaklar böyle. Yani İstanbul'a mahsus değil mi? Paris'e gidin orada öyle. Londra'ya gidin orada. Artık zamanla
altyapı eksikliği var.
Zamanla oralarda da kanalizasyon olmuş. Yollara taş döşenmiş falan ama eski Paris, eski Londra'da böyledir. İstanbul'da böyleydi. Eskilerin en çok şikayet ettikleri şeylerden bir tanesi budur. Çamurlu sokaklar, karanlık sokaklar ve köpekler. Köpekler. Şimdi sahilepçi bozacı dediniz. Sahilepçi bozacının en büyük düşmanı köpeklerdir. Mahalleye girdiği zaman köpek yabancı birisi olduğu için ona havlar. Elinde devamlı bir sopası olması lazım.
Kendini koruması için. Ama İstanbul köpekleri meşhurdur, öyle bir sopayla korunulabilecek gibi.
Değil, bir sürü köpek ama evet. Sahlepçi de bu işin artık. Yani meslek kazalarına karşı önceden tedbirlidir. Sahlepçi ve bozacının, ben de onları duyardım. Sahlepçilerin, bozacıların da en çok çekindikleri köpekler akşam. Saldırırlar adama bir akşam
karanlıkta.
Zaten. Şimdi bir yandan karanlık, bir yandan çamur, bir yandan köpekler. Kolay bir şey değil bu. Hı-hı. Ekmek parası ne kadar zor kazanılıyor. Evet. Bunu hazırlamak zaten bir maharet istiyor.
Bunu erkekler mi hazırlıyor?
Erkekler yapıyor. Ha, belki hanımları yardım ediyorsa bilmem de erkekler hazırlıyor. Zaten kendisi de zahmetli bir iş. Bunu bir de götürüp satacak. Kolay bir şey değil. Yani evin ekmek parası götürecek. İnsanlar ne işlerle uğraşmış. Buna rağmen meslek haysiyetini gözetmişler. Yani hiçbirisi uydurma bir mamulle müşterinin karşısına çıkmamış. Bir de tabii işin kabulü var. Bir daha kimse almaz ondan, ayrı mesele de.
Bir de şu var. Hani bugün bu mahallede sattım, yarın başka mahallede satarım. İstanbul koca şehir diye düşünebilirsiniz ama
öyle
o
değil.
Kadar da büyük değil.
Pek öyle değil. İstanbul o kadar büyük değil. İstanbul dediğin Suriçi zaten. Bir de yani İstanbul'da Suriçi'nde oturan bir bozacı gidip Üsküdar'da, Galata'da boza satmaz. Hiç aklına bile gelmez. O belli mahallelerde satar.
Kendi yakın çevre.
Seyahat satıcıların %90'ı zaten o mahallenin adamı gibidir. Yani az çok tanınır. Gele gide çok geldiği için oraya. Hı hı. Az çok bilinir yani. Her gün değilse bile belli zamanlarda gelir. Onun için meslek adabına ve ahlakına riayet etmeleri mecburi gibidir.
Hep peşin para mı çalışılır bu işlerde?
Ha, peşin para veren peşin para verir. Peşin para vermeyen abone gibidir. Duvara çizik atarlar aynı sucuda olduğu gibi.
Kapıya.
Kapıya. Bir daha geldiğinde onu öder. Devamlı bozaya abone ise birisi.
Aylık ya da
aylık verir, bir haftalık. Haftalık. Bildiğim kadarıyla haftalık. Maaşlar aylık çıkıyor ama nedense bilmiyorum. Bu paralar haftadan haftaya ödeniyor. Belki maaşlar taksitle ödeniyor, avansla ödeniyor. Veya belki haftaya bölmek bir insanın daha mantıklı geliyor.
Kolay tüketilebilir oluyor.
Evet. Yani bir ay bu parayı idare edeceğiz. Küçük para bölelim bir hafta. Demek bu hafta çok açıldık, öbür hafta sıkalım. Hı hı. Baştan verirse belki onu yapamaz. Bu böyle bir tahminim var benim.
Elinizden para çıkmayınca bedavaymış gibi geliyor.
Öyle oluyor. Hep öyle oluyor. Her zaman öyledir. Bu taksitle satış ilk çıktığı zaman benim çocukluğumda millet çok furyaya aldandı, çok zarar etti. Taksitle satış, her o zaman enflasyon da vardı. Bedava değil bu. Şimdi bu kredi kartı belası var. İnsanlar kredi kartının parasını ödemeyeceklerini zannediyorlar.
Hı hı. Alıyorlar.
Halbuki ödeniyor. Ödeniyor, gecikirse de faiz bindiriliyor. Onun için insanın kendine çok hakim olması lazım. Kendine hakim olamayanın da böyle şeylere girişmemesi lazım.
Evet. Varsa paran.
Evet. Ben eskileri veresiye alışveriş yaparken görmedim.
Borçtan korkuyoruz.
Eskiler, ben çok insan tanıdım. Hayatında hiç borçlanmamış. Hiç ama.
Ama bunun kaygısını da hiç taşımamış.
Taşımamış. Yani rahat uyku uyumuş. Evet. Ben çok kişi tanıdım, eski İstanbullu, eskiden kalma adam. Param varsa alırdım, param yoksa almazdım. Yani alıp da ben onun sıkıntısını çekeceğime ne zaman ödeyeceğim? Ha, adam pişkindir, ödeme derdi yoktur. O ayrı mesele ama eski İstanbullular için böyle bir şey telaffuz edilemez. Alacak da ödemeyecek ve niyeti de ödememek. Böyle bir şey düşünülmez. Çünkü eski İstanbullular karşı tarafı kendinden önce tutar. Edebe, haysiyetine, şerefine, ismine çok dikkat eder. Bir adamın bir kere borcunu ödememesi ya geciktirmesi onun sicilinde çok kara bir lekedir. Hırsız gibi, dolandırıcı gibi muamele görür.
Şimdi eğer bu esnafsa,
evet enteresan. Eski esnafsa kimse ondan alışveriş yapmaz. Kız verirken, kız alırken bile düşünürler. Bir adamın hayat boyu lekesi olur. Ha, şu borcunu zamanında ödemeyen adam mı?
Sürekli hatırlanır yani.
Onun için hiç kimse böyle bir şeyin altına girmek istemez.
Tabii biz şimdi çok büyük bir toplumdayız. Bugün buradan alıyorsunuz, yarın öbür taraftan. Bu sene mahallede oturuyorsunuz. Tabii. Bir dahaki seneye öbür mahalle, sonra başka bir şehir.
Eskiden bu düşünülmeyecek
yani,
bir şey.
O yüzden biraz daha haysiyetleri, hani çocuklarına bıraktıkları miras gibi isimlerini, soy isimlerini
bırakmışlar. Birkaç nesil aynı mahallede oturuyor, düşünün. Aynı evde oturuyor hatta. aynı alışveriş, aynı dükkanlar, aynı kasap, aynı manaf başka bir yerden alışveriş etmesi vaki değil. Pazar kurulur, pazardakileri bile tanır pazarcıları. Hı. Seyyar satıcıları bile tanışılır. Ya hatta birkaç kuşak seyyar satıcı bile tanır. O ölür, oğlu onun yerine geçer, evet, ya devam ettirir. Böyle bir hayat. Herkesin birbirini tanıdığı bir mahalleden bahsediyoruz. Hı. Herkes birbirinin bademciğini bilir. Anneannesini, babaannesini, dedesini, eniştesini tanırlar. Ailenin başına gelen felaketleri, hastalıkları bile neredeyse herkes bilir.
Yani sizin unutmak istediklerinizi bilir, hatırlarlar.
Hatırlarlar, hatırlarlar. İşte bir de öyle dezavantajı var. Hı. Bir de bir husus hayatınız olmaz. Yani her o gün ne yediğiniz bütün mahalleli tarafından bilinir.
Sadece tecessüs kokusundan değil. Yani.
Tecessüs değil. İnsanlar birbirleri daha sıkı temas içindedir. Bir de apartmandan bahsetmiyoruz. Yan yana bitişik nizam evlerden bahsediyoruz. Komşu dediğin 40-50 ev. Bir sokak, iki sokak, üç sokak komşuluk yapıyor.
Şimdi biz buradan nasıl oldu da aynı binada oturup birbirinden habersiz insanlara
döndük? Zaman çok değişti. Aynı zaman değil ki. Çok değişti. Televizyonlar, internetler, telefonlar girdi. Bunlar bir kere işi değiştirdi. Hayat değişti. Bir insanın aklına gelir miydi efendim karşıda Ümraniye'de işi olacak? Beylikdüzü'nde oturacak. Bunu söyleseler insana gülerlerdi. Eskiden gurbet gibi gelirdi o. Kız kardeşim şurada
kaç
oturuyor.
Kaç günlük yol.
Senede bir kere görüyoruz. Yani İstanbul semtlerinde oturan kız kardeşler senede bir kere birbirlerini görürlerdi. Ta oraya nasıl gideceğiz efendim? Bakırköy'de oturuyor adam. Kadın Kadıköy'de, o Bakırköy'de. Senede bir kere, iki kere görürdü yani. Uzak yer. Şimdi vasıtalar arttı. Bir de şöyle. İnsanlar artık hayat o kadar gelişti ki bu hayata ayak uydurabilmek için hayatı basitleştirmeye mecbur kaldılar.
Ama şimdi bu bir kısır döngü değil mi? Şimdi öyle, ben size sorayım. Eskiden ulaşım zordu. Ama zamanınızı çalacak uğraşlar azdı.
Evet, ondan.
Şimdi iletişim ve ulaşım imkanları daha çok. Ama gene zamanınızı çalacak çok şey var.
Bunun çeşitli sebepleri var. Yani fatalist bakarsanız işte kıyamete yaklaştıkça günlerin bereketi azalır derdi babaannem.
Ama bir gün yani, içinde düşünsenize kaç kilometre yolu yapıyorsunuz? Belki de eski insanlar 3-4 günde yapacağı
ama,
yolu yapıyorsunuz. Daha bereketli değil mi?
Ama eskilerin aklına hayaline gelmeyecek işler şimdi oluyor, düşünün. Eskiden bir adamın hayatında yaptığı iki seyahat. Biri askerlik, diğeri hac. Onu da ömür boyu anlatır. Başka seyahat yapmaz. Ben öyle insanlar tanıdım ki bulunduğum semtten bir dışarı çıkmamış yani hayatı boyunca. Böyle insanlar var ya, o insanlar için başka yerlere gitmek zaten ölümlü gitmezdi. Gitmezdi. Şimdi düşünün bir insan Osmanlılar zamanında bir insan teyzesi bir oğlu Antalya'da, bir kızı İzmir'de, kardeşi Almanya'da, böyle bir insan düşünülemezdi. Hepsi İstanbul'da olur, hepsi Bursa'da olur, hepsi İzmir'de olur. Yani
ya bana göre bir hayat. Herkes elinizin altında.
Elinizin altındadır. Vaki değildir böyle uzak yerlerde insanlar. Dostlarınız yakınınızdadır. Ahbaplarınız yakınızdadır.
İşiniz de muhtemelen
İşiniz
yakındır.
Yakındadır yani adamın. Vesaitle işe gitmek, trenle işe gitmek diye bir şey mevzu bahis değil. Yaz daha göçmediğiniz de İstanbul'da. Onun dışındaki semtlerde, şehirlerde zaten öyle değil. Bir adam uzak bir sistem. Şimdi mesela kazada işi olanlar şehirde oturup kazayı arabayla günlük birlik gidip geliyorlar. Düşünün 50 kilometrelik, 60 kilometrelik kazalar vilayet merkezlerine. Yarım saatte düz asfalt yollarla gidilir hale geldi.
Açık. Trafik
de açık. Ne gerek var diyor, kazada oturmuyor hiçbir memur şimdi. Şaşılacak. Servis çalışıyor hatta.
Evet.
Şehir merkezinden kazalara servis memurları götürüp getiriyor. Hı-hı. Böyle yerler var. Böyle yerler var. Eskiden bu düşünülmüyordu. Düşünülmüyor. Hayat çok az. Bir de eski insanlar zaten ağır kanlıydı. Şimdi telaş. Stefan Zweig'in öyle bir kitabı var. Dünün Dünya. Ben babamı diyor. Hiçbir zaman süratli bir iş yaparken, süratli yürürken görmedim. Hayatlarında acelecilik yoktu. Hep temkinliydi diyor. Merdiven inerken, çıkarken, konuşurken, yemek yerken. Şimdi hayatımıza bakıyorum ki. Düşün, bunu Stefan Zweig 1940'larda söylüyor.
O zaman en hareketli şey bacakların arasından geçen çocuklar.
Çocuklar yani, düşünün yani, enteresan. Şimdi hayatın arkasından koşmak. Hayatımız çok genişledi, büyüdü belki de biraz ondan. Biz bu büyüklüğe adapte olamadık daha henüz. Yetişemiyoruz arkasından.
O algılayamıyoruz zaman,
algılayamıyoruz
bence.
Tabii. Herkesin dar bir çevresi var. Dar bir çevresi var. Bu dar çevresiyle ancak görüşebiliyor. Onlar da bazıları uzaksa öyle, o zaman kapı komşusuna bile zaman ayıramıyor insan.
Kısa bir ara verelim, evet. Sonra seyyar satıcılarla devam edeceğiz. Profesör Doktor Ekrem Buray ikinci ile sohbetimiz devam ediyor. Seyyar satıcıları konuşuyoruz. Zor bir meslek olduğunu söyledik. Yazın da zor, kışın da zor.
Her zaman zor. Her zaman zor. Kolay bir şey değil. Yani şimdi seyyar satıcı kalmadı gibi bir şey. seyyar satıcı dediğiniz bir iki simitçi var. Onlar da sabit arabaları var. Düşünün. Yani ben şu anda büyük şehirlerde seyyar satıcıya hiç rastlamıyorum.
Peki bir ara bir mücadele vardı seyyar satıcılarla ilgili. Belediyeler izin vermiyordu seyyar satıcılara. Buna nasıl bakıyorsunuz onu bir merak ediyorum.
Şimdi şöyle bir duruma, tabii devir çok değişti. Yani şimdi artık bundan 20, 30, 40, 50 sene önceki hayatı yaşayamazsınız. Hayat değişti, insanlar değişti. Alevere dalevere arttı. İnsanlar birbirini tanımıyor. Sorumluluk muhatap olacak kimse bulunmuyor. Bundan dolayı belediyenin bazı tedbirler almasını ben normal karşılıyorum. Bunda belki seyyar satıcıların da okkanın altına gitmesini de normal karşılıyorum. Ama buna belki ortalama bir çözüm bulunurdu. Mesela. Şimdi mesela malların bir standardı var. Seyyar satıcının içinde buna uyan var, uymayanı var. Zararlı şeyler satan varsa, yani bunları belki belediyenin kontrol edip...
Ama belediye üretim yerlerini bile kontrol etmekte zaman zaman yetersiz kalıyor. Ya da gidiyorsunuz, kontrol ediyorsunuz. 3 gün sonra işte kullandığı gıda maddesi, şeker üretiyor diyelim. Kullandığı malzemeler kanserojen. Ne kadar güveneceksiniz?
Peki ben o zaman bir şey söyleyeyim. Bakkallarda, marketlerde, şurada burada satılan mallara ne kadar güvenilecek? Belediye onları ne kadar teftiş edebiliyor? Yani paketlenmiş gıdalara ben her zaman... Şüpheli bakmışımdır. Bir şey ki paketlidir. Paketsizler öyle mi? Paketsizler de öyle. Yani paketlenmemiş
tabii
olanlar.
GDO'sundan tarım ilacına kadar
bir koyuyor yani, bilemiyorsunuz. Onun için seyyar satıcılara...
Saksıda tarıma mı geçeceğiz?
belki de. Seyyar satıcılara karşı belediyenin takip ettiği politikayı ben haklı buluyorum. Ama seyyar satıcılarının yok edilmemesi, bu bizim bir kültürümüzdür.
Evet, onu sosyal açıdan değerlendirmek.
Hem bir sürü insanın kolay yoldan rızık sahibi olmasıdır. Çünkü bunlara mani olduğunuz zaman ne olacak bu insanlar? Nasıl geçinecekler? Bir kere siz cemiyet düzenini bozmuşsunuz. Bu adamın köyünde, kasabasında bunu siz iş imkanı hasıl etmemişsiniz. Bu adam şehre gelmiş. Bu adam çalışmazsa şehirde suçlu olur. Şehir için zararlı olur. Bu adam bir seyyar satıcılık bulmuş, yapıyor. Yani bu biraz insanları şeye bırakmalı. Yani karşı tarafa bırakmalı. Alıcılara bırakmalı.
Yani serbest piyasa.
Serbest
diyorsun.
Yani alıcının inisiyatifine bırakmalı. Tamam, belli amme maslahatı için belli şeyler gözetilir ama yani böyle ben acırdım yani. Simit, üç tane simit satıyor. Zabıta kovalıyor. Öte taraftan duyuyoruz bir sürü sahtekar, aleverici, daleveri, devleti dolandırmış, şirketleri dolandırmış, insanları dolandırmış. Onlar geziyorlar tozuya, duyuyoruz yurt dışına sığınmış. Geri alamıyorsunuz. Evleri duruyor, çocukları duruyor, şirketleri duruyor, örtülü. Devretmiş gitmiş. Yani bir taraftan zavallı bir simitçi. Bu pek de hoş değil yani.
Bir yandan dolandırıcılar, bir taraftan işte iki tane ekmek çalmış ve 20 yıl hapis yatan kişiler.
İşte Ziya Paşa diyor ya, milyonla çalan mesnedi izzette serefraz, birkaç kuruşu mürtekibin cahil kürektir. Yani milyonla çalsa baş tacı ederler seni, ne becerikli adam. Birkaç kuruşu ez kaza mürtekip olan, yani çalma değil de zarar veren küreğe konur. Kürek cezası.
Yani devleti birkaç kuruş zarara uğratsa.
Çünkü o güçsüzdür, zavallıdır. Kolay yakalanır da veya cezalandırılabilir. Şimdi bu hoş değil. Seyyar satıcılar bizim hayatımızın bir rengiydi. Bir. İkincisi, bazı malları, mamulleri ayağa kadar götürüyorlardı. Bunlar hoştu. Evet, mahalle hayatı çok yerlerde kayboldu ama olan yerlerde en azından seyyar satıcılar oranın bir unsurudur. Bir büyük site düşünün. Koca koca bloklar. Burada ne seyyar satıcısı olacak? Mümkün değil. Ama bir mahalle hayatında seyyar satıcı oranın bir rengiydi. En azından mazinin bir devamıydı. Sonra zaten seyyar satıcıların pek çoğu zamanın şeyine uğradılar, yok oldular. Şimdi benim çocukluğum ki çok eski değil. Ne seyyar satıcılar vardı? Bugün yok bunlar. Söyleseniz gülerler böyle bir seyyar satıcının olduğuna. Mesela fare kapancısı vardı.
Sizin çocukluğunuzda.
Evet, fare kapancısı vardı. Fare vardı o zaman. Fare vardı. Biz öyle çok...
Kapan satma.
Kapan satıyor.
Gelip kuruyor mu aynı
zamanda? Yok, kapan satıyor. Kapan satıyor. Kapan satıyor. Hatta onun manisi de vardı çocukluğumda. Ben alay ederdim. Kapan. Aman vermez. Aman vermez diye bağırırdı adam. Gerisi var mı? Yani fareye aman vermez diye onu satardı. Fare kapanı.
Çok enteresan.
Hallaç vardı. Halaç. Biz hatta ben fare kapanı aldığımızı hatırlamıyorum ama alanlar vardı çünkü apartmanın bile bodrumunda o zaman fare vardı. Fare çoktu nedense, bahçeler şunlar bunlar bilmiyorum yani.
İnşaat da çok inşaat, tabii o dönem.
Çok. Ahşap evler var arada sırada, eski evler var. Bunlardan fare oluyordu. Fare oluyordu. Biz çeşit çeşit fareler, küçük fındık faresinden tut lahan faresine kadar gördük biz. O zamanlar olurdu böyle şeyler. Fare kapancı. Mesela hallaç. Hallaç pamuğu gibi atmak tabirde yaşıyor. Biz halaca iş yaptırdığımızı biliyorum. Otururdu bizim evin girişine. Yayardı yaygısını, herkes yastığını, yorganını, döşeğini indirirdi. Yün halacı vardı, pamuk halacı vardı. Yazın biz pamuk, yorgan, yastık ve döşekte yatardık. Kışın yünlere geçerdik. Değişirdi o zaman. Yani misafir içinde kendimizin de döşeklerimiz öyleydi.
Ne zahmetli bir hayat.
Yaylı yatak vardı o zaman, cennet yatağı derlerdi. Yani cennet de markaymış. Ben yatak o kadar güzel ki. Hani cennette çocukken ben öyle düşünürdüm. Ben çocukken çok saftım diye adam biri yazmış. Ben okuyorum, hepsi bende de var, fazlası var. Şimdi cennet. Sonra da meğer yatak adıymış o. Jilet gibi markaymış o. Neyse, ama öyle zannederdim ben. Olanlar vardı. Annemlerin de vardı.
Ama herkesinki de o marka değildi mutlaka.
Değildi. Yani adı cennet yatağıydı.
Olmuş böyle artık. Üzerinde, margarin gibi.
Üzerinde böyle hoplanırdı çocuklar. Büyükler kızardı şey olur diye. Yaylı. Yayları bozulur diye gizlice hoplanırdı. Ayıp birinin yatak odası girmek için, ama sırf bu zevk işte. Ya kaçak
her
zevk.
Her zaman bulunan bir şey değil.
Halaç gelir. Her sene, bazen iki senede bir. İki senede mutlaka. Senede bir ideal. Gelip o pamukları, döşekleri atardı. Ben halacı şeyi vardı.
Ha, böyle. Yıkanıyor tabii değil mi?
Yıkanıyor ondan tabii. Kurulanıyor. Onu yapan da var. Ama evlerde yapılıyor canım. O. Yapıyorsunuz, seriyorsunuz onu. Önce söküyorsunuz döşeği. Yıkıyorsunuz, seriyorsunuz. Kuruyor. Kuruduktan sonra
şeriat
içinde tabii. Ne yapacaksınız? Ne yapabilirsiniz?
Mesela şimdi de görüyoruz bazen böyle büyük sitelerin duvarlarında enteresan
artık
bir şekilde.
Çağ dışı. Çağ dışı yani büyük şehirlerde, büyük sitelerde falan o çağ dışı bir şey. Ama bizim zamanımızda evler, apartman bile olsa iki katlı, üç katlı. Bizim evimiz apartman üç katlıydı. Dört katlı apartman yoktu o zaman. Yoktu.
Onun bahçesine geliyor.
Bahçesi
tabii.
Vardı. Kocaman bahçesi vardı. Her evin kocaman bahçesi vardı. Sokakla cadde köşesindeydik biz. Arada sokak evleri var. Aynı o mahalle hayatını biz orada yaşardık. Yani eski mahalle hayatında apartman olsa bile, şehir olsa bile. Hallaç şimdi yok. Yorgancılar vardı. Yorgan dikmek için o dükkanları vardı. Onlar da mesela kalmadı şimdi. Ondan sonra bu sahlep ve bozacı daha önce konuştuk. Mutlaka. Turşu satan vardı. Turşu. Turşu. Mesela annem benim turşu yapmazdı. Elim gelmiyor derdi. Çok da sevmezdi. Belki de ondan. Ama biz severdik. Turşucu gelirdi. İki türlü turşu şeysi var. Böyle arabası gibi. Böyle hazne küp küp koymuş. İçine lahana, pancar, havuç. Her hepsinden var ayrı ayrı.
Biber
var. Kaba koyuyor. O zaman böyle torba yok.
Siz kap veriyorsunuz.
Kap veriyorsunuz. Çinko kaplar vardı o zaman. Bu iş için nedense veya cam kavanozlar vardı. Cam kavanoz bize çok vardı. Her şey cam kavanoza konuluyordu o zaman. Büyük küçük cam kavanozlar vardı. O da meğerse bir ilerilikmiş o cam kavanozlar. Eskiden o da yokmuş. Küplere koyarlar. Küçük tabii. Küplere. Yani cam kavanoz demek ileri bir teknolojiymiş o zaman. O şimdi melamin plastik falan yoktu o zaman. Plastik çok nadirdi. Ve çok büyük bir
melamin
itibar görüldü.
Melamin sonra artık tabii, bizim...
Melamin ve plastik çıktığı zaman herkes büyük bir rağbet gösterdi ona.
Takır çünkü tukur sesli.
Çok pratikti. Hafif, pratik. Halbuki onlar hiç uygun değilmiş yani. Düşünün ben o plastik bidonlara o gösteren rağbeti hatırlıyorum da ne kadar yanlışmış o zaman. Sonra da anlaşıldı.
İşte hep öyle oluyor.
Bilinmedi.
Bir şey furya gibi geliyor.
Hatta biz mektepte okuduk petrol mamulüdür diye de ben eve geldim. Bu dedim petrol mamulü bunu nasıl kullanıyoruz biz dedim. Dediler işte çok ameliyeler görüyor artık petrollük hali kalmıyor falan. O zamandan beri antipatim vardı benim plastiğe. Meğer öyleymiş. Zararlıymış. Sonra aman öğrendik zararlı olduğunu. Şimdi turşu satardı. Aman yarabbim şimdi gözümün önüne görüyor adamın turşucu. Nekrede adam umumiyetle böyle ters de bir adamdır yani. Turşucu turşucu gibi olur yani.
Sirke
ters,
satıyor yani.
Bir şey. Zaten seyyar satıcıların çoğu kalar demeyeyim de böyle sert. Böyle çok fazla belki de çok insan görüp de nelere şahit
tam
olduğu
tam
için.
Tam tersi olması gerekmez
öyle
mi?
Öyle olması lazım evet.
Yani tatlı dilli böyle satışa
öyle yönelik. Olan da vardı. Öyle olan da vardı da. Ben mesela bu turşucunu böyle hatırlıyorum bunu. Kaba koyar. Su istiyor musunuz? Böyle sorar. İstiyoruz derse bir kepçe su koyar. Karıştırayım mı birbirine? Mesela pancar var. Lahana var. Karıştırırsa pancarını boyar. Hayır dersiniz. O zaman ayrı kap getir der. Ayrı kap getirirsiniz. Veya karıştır. Bazen üşenirsiniz kap getirmeye. Karıştır dersiniz. Ben. Karıştırır. Ondan sonra böyle böyle adamlar. Para üstü bazen bulunmaz. Kızar mızar falan. Ama tabii almaz para bir daha sefer alır. Yani zaten gelecek adam. Evet. Mesela turşucu da yok şimdi. Turşucu da yok.
Turşucular şimdi mesela Eminönü'nde falan görüyorum.
Oralarda var.
Ben böyle o da biraz daha ha. Görüntüsü itibariyle şey bardakta satıyor.
Bir de çarşıda turşu suyu satanlar vardı. Aa o da ben şimdi turşunun suyunu böyle alıp içilmesinden çok çocukken şaşırırdım. Şalgam içmiştik bir kere Adana'ya gitmiştik ben çocukken. Şalgam suyu çok güzeldi de böyle turşu suyunun içilmesine şaşır. Sonra bir yerde içtik de aman yarabbim dedim evet. Millet bundan boşuna değil boşuna. Bu turşu huslu turşu suyu satıyor adam. Huslu huslu acısı mı olsa acısı mı olsun şaşardım ben ona. Hani bozayı sahip tamam da ha, meğerse çok aynen. Lezzetliymiş. O ben onu şeyde hatırlamıyorum. Mahalle arasında turşu sucuğunu gezdiğini hatırlamıyorum. Ama çarşıda vardı turşu sucuğu. Diğerleri gibi taşça var. Bu da kalmadı. Başka ne mesela?
Şeker
başka?
Satarlardı çocuklar için mesela. Ben
tabii. O tabii. mektep bahçelerine gelirdi. Şekerci, çeşit çeşit böyle iplerde horoz şekeri derlerdi. Hı-hı. Düdüklü olanı vardı, düdüksüz olanı vardı.
Küçük sopaların ucunda.
Elma şekeri, aman yarabbim elma şekeri ne kadar yaygındı, ne kadar severdik biz o elma şekerini. Elma şekeri, şimdi o da ya kalmadı, ben hiç görmüyorum, satan görmüyorum en azından.
Macuncu, büyük marketlerde ya da büyük böyle pastanelerde
nostalji
görüntüsü.
Ya, içinde işte. Amasya elması olurdu. Herkes şekerini severdi, ben de içindeki Amasya elmasını Hı-hı. severdim. Macuncu çok olurdu. Hı-hı. Biz mektepteyken macuncu gelir, onun bir tablası vardır. O tabloya bakmak bile insanı mahveder. Renk, rengin şekil. Güzelliğinde böyle dolgun renkler böyle parıl pırıl Hı-hı. üçgen şeklinde böyle. Aman yarabbim ona baktınız. Onun kendi tahtaları var. Tahtaya sarar. Bir sürü atlı bir şekilde onu tahtaya sarar. Helvacı olurdu. Normal tahin helvacısı.
Tahin helvası.
Evet, tahin helvası satardı. Yanında o yuvarlak kağıt helva satardı.
Susamlı. Tahin helvasını neyle satardı? Neyle yiyordu?
Büyük bir şey böyle kocaman bir parça. Onu bıçakla keser.
Neymiş
tartar.
Neymiş koyuyor? Ya şey hani kiloluk satıyor, yarım kilo falan gibi. Ben böyle hani çocuklara
eve. Şimdi mesela arabası var.
Kışın
arabası camlı.
Bunlar.
O hem de nasıl? Arabası camlı. Arabası camlı böyle kocaman bir tane kakaolu, bir tane fıstıklı, bir tane sade böyle kocaman dört köşe ince uzun şeyi vardır, helvası vardır. Önüne de cam kısmına da kağıt helvası koymuştur. İşte susamlı böyle tahta üzerine konan çocuklar severlerdi o zaman. O zaman şimdiki bu şekerleme falan vardı da bu kadar rağbetli değildi. Pahalıydı da böyle şeyleri çocuklar severdi. Onu satardı. Böyle giderdiniz işte şu kadar 250 gram ver, 100 gram ver. Çok yenirdi o zaman helva. Keser, küçük terazisi var, tartar. Yağlı kağıdı vardı onu hatırlıyorum.
Yapışmasın diye.
Yağlı kağıda sarardı onu. Hı-hı. Yağlı kağıdı vardı beyaz. Ona sarar elinize verirdi. O da evde güzel. Tahin pekmez satılırdı. Evet tahin pekmez kışın o da. O da kışın. Hı hı. Tahin pekmez çok yenirdi. Bir sabah kahvaltı mutlaka yerdik tahin pekmezi.
Karıştırarak
onun çok iyi çırpılması lazım.
Şimdiki bu kakaolu fındık kremaları gibi.
Efendim ona on basar. Biz kakaolu fındık kremasını sever yerdik. Yurt dışından bize gelirdi. Sonra Türkiye'de de çıkardılar. Ben çok severdim onu. Kakaolu fındık kremasını. Fakat tahin pekmez pek güzel olurdu.
Benim eşim oğluma söyler bazen. Bu bizim çocukluğumuzun kakaolu fındık kremasıydı.
Aynen öyle.
Gerçi bizim çocukluğumuzda vardı. Satılırdı bakkallarda ama.
Hayır şöyle. Yaygındı bu. Yani tahin pekmez yaygındı.
Her eve giren bir
her
şey.
Her evde vardı.
Şimdi yok.
Şimdi yok. Tatlı niyetine yenirdi ama sabah mutlaka yenirdi kışın. Sabah kahvaltısında mutlaka tahin pekmez
şişman
olurdu.
Şişmanlatır
ama işte o enerji veriyor diye düşünürdü. Isıtıyor diye düşünülürdü. Annem bize mutlaka yedirdi. Biz
pekmez
de severdik.
Pekmez zaten içilirmiş. Tabii.
Pekmez yani Anadolu'nun şerbeti mutlaka içilir. Tatlılara konur. Pekmezli yoğurt ben hatırlıyorum. Ballı yoğurt, pekmezli yoğurt, ikisi de olmasa şekerli yoğurt. Çocukların en sevdiği tatlıydı. Ama çok iyi çırpılması lazımdır. Ağza kıtır kıtır
bebeklere
gelmeyecek.
Bebeklere de şekerli yoğurt verirler.
Çok lezzetlidir. Hı. Çok lezzetlidir.
Şimdi bütün bunlar böyle bir araya geldiğinde hakikaten bazı tatları unuttuğumuzu evet. ve mesela bunları bir ne bileyim mesela nostaljik bir festival olacak. Evet. Mesela Sultanahmet'te bir festival evet. olacak. Siz bütün bu seyyar satıcıları, şerbetçiler de dahil
oraya,
olmak
evet.
üzere orada göreceksiniz.
Evet, ben bir kere program yapmıştım burada. Aman yarabbim eski esnafı tespit ettim. Neler anlatılabilir diye. Bir kısmı artık bugün hiç olmayan, beklenmeyen demir oymacı bilmem ne artık kalmadı. Şey tabakçı falan. Birisi aman yarabbim bir sürü meslek çıktı. Çoğu bugün unutulmuş.
Yok.
Bugün çoğu unutulmuş.
İhtiyaçla ilgili ama.
Tabii. Yani unutulmasının sebebi yazık oldu değil. Bitti. Yani bazı şeyler ihtiyaç duyulmadı.
Mesela o zaman televizyon tamircisi de yoktu ama şimdi bir sürü televizyon tamircisi var gibi.
Şimdi televizyon tamircisi de yok.
Yok.
Çünkü televizyon artık o kadar ucuz ki kimse tamir etmiyor, uğraşmıyorlar.
Arızalanınca yenisi alınıyor.
Evet, ben onu şaşkınlıkla bu yakınlarda öğrendim.
Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi de öyle.
Evet.
Çünkü servis çağırıyorsunuz, tamir ettiriyorsunuz. Verdiğiniz para üstüne biraz daha koyup yenisini
zaten
alırsınız.
Servis şimdi meslek ahlakına sahip. Diyor ki bunun parçası şu kadar, yenisi şu kadar. Yazık diyor yani. Bunu yenisini alıyorsunuz.
Evet. Pek çok.
Ama eskiden öyle değildi.
Ucuz
eskiden,
tabii şimdi.
Eskiden buzdolabı, çamaşır makinesi bunlar bir asgari ücretin birkaç mislini ancak alınabiliyordu. Ben bir şey söyleyeyim. Ben çocukken takım elbise böyle bir maaşla alınacak para değildi. Mesela diyelim ki 1000 liraysa maaş 2500-3000 liraya takım elbise olurdu. Hele dikiliyorsa daha da pahalı olurdu.
Eskiden çok ünlü yazarlar, gazeteciler ya tek bir takım elbisesi olurmuş ya da birbirlerininkini alırmış. Biraz büyük gelir, biraz
efendim,
küçük gelir.
O zaman çok kişinin öyleydi.
Paltosu
mesela,
olmazmış insanların mesela.
Bizim öğretmenlerimizin bir takım elbisesi vardı sadece. Tabii o zengin çocukları alay falan ederlerdi. Malum çocukların diline düşmemek lazım. Yani çok kişinin bir takım elbisesi vardı. Dediğiniz gibi paltosu olmayanlar
hiç
vardı.
Hiç olmamış mesela, olmayanlar bazı yazarlardan bahsediliyor.
Yok, öyle insanlar da ben tanıdım. Belli zamanlarda emanet alıyor. Mesela çok bir yere gitmesi gerekiyor, soğuk. Herkesin tabii gidip geleceği yerde belli. Kaş koluna sarılıyor falan, idare ediyor. İçine kalın giyerek. Tabii o zaman kalın fanneler, şunlar bunlar vardı. Öyle sabrediyorlardı. Çünkü pahalıydı. Kumaş pahalıydı. Dikmek çok pahalıydı.
Babamdan bana bir paltosu kaldı diyenler bile var miras olarak.
Benim babaannemin babası vefat ettiği zaman paltosunu bir adamcağıza veriyorlar. Karşılığında da adamdan bir çeşme yapmasını istiyor. Usta. Yani düşünebiliyor musunuz? Paltonun karşılığında
hayrat
adam
olarak bir çeşme yapacak. Bir
masrafını biz göreceğiz de ustalığını o yapacak bedava. Paltonun karşılığında. Evet. Bir çeşme. Ya,
İyi ve kabul ediyor.
Kabul ediyor tabii canım. Palto yoktu o zaman. Güzel bir palto, kim bilir. Fötür kumaşı derlerdi eskiden böyle sık. Yani
güzel
onu,
bir kaşeyse.
Onu, yani onu ben duyardım. Paltosu yok. Başkasından emanet palto. Yani böyle bir zaman idi o. Para olsa bile mal yoktu. Çok kişide de para yoktu zaten.
Bir de çoğuna da ihtiyaç yoktu belki.
İhtiyaç da yoktu.
Bir paltoyu ne kadar giyebiliyorsanız maksimum, onu giyermiş insanlar. Şimdi kahverengisi de olsun, siyahı da olsun. Aa, bu gri, bu da güzel.
Yenisi, palto eskidi yenisi. Yani öyle, öyle evlat dediğiniz gibi evladiyelik olurdu. Ölür. Mesela miras kalır şeyler, elbiseler. İnsan, hatta bir hikaye vardır. Adamın bir tanesi dedikodu etmişler. Burnu büyüdü diye. O da demiş ki yok demiş, benim burnum büyümedi demiş. Miras kalmış bir akrabasından, duyulmuş. Burnu büyüdü demişler. Ya bana miras kala kala demiş, ölünün demiş, pantolonu kaldı demiş.
Yazık.
Pantolon da adamcağız çok yaşlıymış. Hastalıktan altına kaçırırmış. Pantolon buna olmamış. Sökmüş, yelek yaptırmış. Ne kadar diyor yıkansa. Gerek aklıma olur. Hep o adamın altına kaçırdığı geliyor. Onun için başımı yukarıda tutuyorum.
Ha, koku siz gelmesin. Demiş,
koku gelmesin.
Ha, yazık.
Yani mirastan dolayı ama demiş. Şeyi bu. Düşünün yani adamın pantolonuna ne kadar emniyet vermiş. Almış bir de yelek diktirmiş. Yani
eskiden şey öyle ama eskiden babaların pantolonları böyle biraz
çocuklarına yaptı. Ve de bu çok fakir insanların hayatı değildi. Orta hallilerin hayatı buydu. Evet.
Konuşuruz önümüzdeki haftalarda inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun efendim. Tekrar görüşmek üzere.